Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bu haftada programımızı radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına sizlere en derin ve en samimi sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak başlıyoruz. Paris'te Capucin Bulvarı ile Scrip Sokağı köşesinde meşhur Grand Café'nin önünde duran çığırtkan damarlarını şişire şişire bağırıyor ve silindir şapkalı beyleri, kürk mantolu madamları adeta kollarından tutup çekercesine kahveden içeri sokmaya çalışıyordu. Bayanlar baylar, duyduk duymadık demeyin, yeryüzünde bir benzeri daha olmayan, akıllara durgunluk veren bu büyük keşfi herkes gibi siz de görmeye koşun, diyordu. Evet, yıllardan 1895 idi. Kaldırımdan gelip geçenler bu çığırtkanın ne farkına varıyorlardı, ne de üzerinde kocaman harflerle Sinematograf Lumière yazılı afişin farkına varıyorlardı. Hava soğuk, herkes tabii gideceği yere bir an önce varmak endişesinde. Buna rağmen kapıdaki adam şimdiye kadar görmediğiniz bir seyir var içeride diye bağırmaktan vazgeçmiyor. Rivayete göre içerideki karanlık bir salonda gerili bir bez var. O bezin üzerinde tabii boyda insanlar yürüyecekler, koşacaklar, canlıymış gibi hareket edecekler. Fasılasız yarım saatlik bu eşi görülmemiş seyirin ücreti sadece bir frank. Bununla beraber yine de birkaç genç merak ettiler bu işi. İtişip kakışarak kahvenin üst katındaki bilardo salonuna çıkan merdiven kapısından içeri girdiler. İçerisi fazla kalabalık değildi ama boş da değildi. Salonun bir tarafına bir bez gerilmişti. Çok geçmeden ışıklar söndü. Hemen arkasından da karşı duvarda yanan bir ışığın beyaz bezi aydınlattığı görüldü. Işığın geldiği taraftan da ayrıca sanki kocaman bir fare döşemeleri kemiriyormuş gibi bir takım tıkırtılar gelmeye başlamıştı. Bu ses, bu yeni keşif neyse onun makinesinin sesiydi. Beyaz perdenin üzerine titrek yazılar düştü önce. Önceleri silikti fakat sonra okunabilir hale geldi. Perdede Sinematograf Lumière yazıyordu. Evet, bunu görenler gözlerine inanamadılar tabii ki. O zamana kadar projeksiyonla duvara aksedilen resim görmüşlerdi. Ama resimler tıpkı bir fotoğraf albümündeki gibi hareketsizdi. Fakat bu perdenin üzerindeki resimler öyle değil. Sanki canlıymış gibi hareket ediyordu. Hakikaten çığırtkanın dediği gibi benzeri görülmemiş bir seyirdi bu. Perdede bir fabrika kapısının açıldığı ve içeriden işçi kızların güle oynaya dışarı çıktıkları görülüyordu. Az sonra arkalarda bir delikanlı belirdi. Bisiklete binmiş, iki yana yata yata pedal çeviriyor ve kızların aralarından geçerek onları korkutuyor. Fakat asıl korkanlar salondaki seyirciler oldu değerli dinleyiciler. Bisikletlinin yıldırım gibi gerilerden çıkıp da sanki perdeden dışarı fırlayacakmış gibi üzerlerine geldiğini görünce seyirciler ay diye korku çığlıkları attılar, yerlerinden fırladılar. Evet, perdedeki resimler soluktu, titrekti ve pırpır ederek hareket ediyordu. Ama hareket ediyordu ve seyredenlerin de alakasını çekiyordu. Asıl ehemmiyetli olan da buydu. İlk günün kapı hasılatı 35 frank oldu değerli dinleyiciler. Yani koskoca Paris'te bu akıl durdurucu keşifle sadece 35 kişi alakadar oldu. Seyir gündüz saat 10'da başladı, gecenin 11'ine kadar sürdü. Film yarım saatlikti ama film sona erip de salon boşaldıktan sonra yeni seyircilerin salona alınması için çığırtkanın yine saatlerce nefes tüketmesi gerekmişti. Paris halkı gibi Paris gazeteleri de bu hadiseyle gerektiği kadar alakadar olmadı değerli dinleyiciler. O günleri meşhur Le Radical gazetesi hadiseden şu kelimelerle bahsediyor. Yukarıda bahsi geçen yeni keşif fotoğrafçılık ilminin gerçek bir harikasıdır. Düşünün ki beyaz perde üzerine aksettirilen resimlerdeki insanlar tabii boydadırlar. Göründüğü renklerdedirler ve hareket etmektedirler. İnsanlar, evler, sokaklar, hasılı her şey hakikatin ta kendisinden başka bir şey değildir. Tabii bu satırları yazanın ne kadar mübalağa ettiğini ifade etmeye lüzum yok. Film renkli olmadığı gibi resimler de makaledeki gibi hakikatin ta kendisi olmaktan çok uzaktı. Ama ne var ki sinemanın bugünkü vaziyetini düşündükçe müellifin, muharririn geniş muhayyelesine şaşmamak elden gelmiyor. O günlerde La Poste gazetesinde de şu satırlar yer almıştı değerli dinleyiciler. İnsanlar için artık öldükten sonra yok olmak korkusu kalmadı. Hareket eden bir çeşit fotoğraf insanları yok olmaktan, unutulmaktan kurtaracaktır. İleride herkes bu makinelerden edinirse ailesinin, sevdiklerinin fotoğraflarını çeker ve ne zaman isterse onları sanki canlıymış ve karşılarındaymış gibi seyreder. Evet, böyle diyordu gazete. Bidayette Parislilerin ve gazetelerin bu yeni keşfi pek ehemmiyet vermemesine rağmen her geçen gün kapı hasılatı biraz daha çoğalmakta devam etti değerli dinleyiciler. O kadar ki günde hemen hemen 2500 seyirci kahvenin merdivenlerini tırmanıp demir iskemlelerde yer kapmaya başladı. Buna paralel olarak gösterilen filmlerin sayısı da fazlalaşmıştı. Bir frank karşılığında eski programa ilaveten Lyon'daki Fotoğrafçılar Kongresi, bu yeni keşfin sahibi Antoine Lumière'in arkadaşlarıyla oyun oynaması, Madame Lumière'in elinde oltayla kırmızı balık tutması ve küçük André Lumière'in de elindeki çocuk mamasıyla üstünü başını batırması gösteriliyordu. Aslında bunlar Lumière'in ailesiyle evde çektiği basit günlük sahnelerden başka bir şey değildi. Peki Lumière kimdi? Bu işe nereden merak sarmıştı? Bu sinemayı keşfeden iki kardeş, Lumière kardeşlerin babası Antoine Lumière, 1870 Alman-Fransız Harbi var. O harpten sonra Lyon'a yerleşen mütevazi bir fotoğrafçıydı. Fotoğraf camları imal ederek geçinirdi. İleride soyadının kaşifler arasında yer alacağını aklına bile getirmiyordu. Büyük oğlu August 1862'de doğmuştu. 2 yıl sonra da küçük oğlu Louis dünyaya gelmişti. Bu ikisi büyüyünce babalarının işiyle alakadar oldular. Eskiden çocuklar umumiyetle babalarının sanatını icra ederlerdi. Bu iki delikanlı Winkler ailesinin kızları olan Marguerite ve Rose ile evlendiler ve evlendikten sonra da o zamanki burjuva adetlerine uyarak baba ocağından ayrılmadılar. İkisi de durup dinlenmeden tek bir şey üzerine uğraşıyordu. Üzerinde resimler olan uzun bir filmi arkasından ışık vererek bir objektifin önünden geçiren bir makine. Auguste Lumière, yani büyük oğlan, 1894 yılında bugünkü sinema makinesinin atası sayılabilecek ilk makineyi yaptığı zaman istediğini elde edememenin verdiği üzüntü içindeydi. Çünkü makine hem çok hantaldı ve ağırdı hem de çok kullanışsızdı. Onu işe yarayabilir hale sokmak için de üzerinde irili ufaklı pek çok değişiklik yapmak icap ediyordu. İki kardeş, babalarının imalathanesinde çalışan ustabaşıyla kafa kafaya vererek işe giriştiler ve nihayet işe yarar bir makine yapmaya muvaffak oldular. Sene 1895, günlerden Şubat'ın 13'ü. İki kardeşin ilk işi hemen resmi makamlara müracaat edip bu yeni makinenin patentini almak oldu. Çünkü o zamanlar keşiflerin süratle yapıldığı devirlerdi. Bir başkasının bunu daha önce keşfedip patentini alması mümkündü. Onun için önce patentini aldılar. Sinema makinesi böylece ilk defa Fransa'da, Lyon'da 245.032 numarayla yeni buluşlar listesinde yer aldı değerli dinleyiciler. İki kardeş de bu yeni buluşlarının sadece ilim adamlarıyla fotoğrafçıları alakadar edebileceğini düşünüyorlardı. Fakat babalarının daha ticari bir kafası vardı. Bu makineyle oynatacakları filmleri halka göstererek para kazanmayı tecrübe etmelerini tavsiye etti. İşte filmin gösterilmeye başladığının 3. günü, yani 31 Ocak 1895 yılbaşı gecesi, kısa boylu, sivri sakallı bir adam gelerek salonu kiralayanlarla görüşmek istediğini bildirdi. "Bu yeni buluşunuzu bana satın," diyordu. "Ne kadar isterseniz vereceğim, 500 frank, 1000 frank, hatta 10 bin frank, 20 bin frank vermeye bile razı oldu. Baba Lumière ticari kafası olan bir adamdı ama göz göre göre yabancı da olsa bir başkasının felakete sürüklenmesine razı olamazdı. "Delikanlı, dinle beni," diye genç adamın omuzunu sıvazladı. "Bizim buluşumuz satılık değil," dedi. "Hem satacak olsak da ne yapacaksın?" dedi. "Bir kutu parçasına avuç dolu para vereceksin de ne olacak? Durup dururken paranı sokağa atmak istiyorsan o başka," dedi. Bu kısa boylu, sivri sakallı genç adam az ileride Robert Houdin tiyatrosunun müdürü, meşhur illüzyonist Georges Méliès'ydi. Genç adam ihtiyarın makineyi kendisine satmamasına çok kızdı. Büyük bir öfkeyle Lumière'in yanından ayrıldı ve az sonra tek başına Lumière'lerin makinasının bir benzerini yaptı. Değerli dinleyiciler, ilk gösterildiği günün üzerinden daha 2 ay bile geçmeden Paris'te hemen herkes bu yeni buluştan bahsetmeye başlamıştı. Bu durumda yeni filmler çekmek, seyircilere yeni filmler oynatmak icap ediyordu. Bunun için de çekilen filmlerin daha alaka çekici, daha hareketli, daha güzel olması lazımdı. Lumière'lerin adamları ellerinde bugünkü film alıcılarının atası sayılabilecek makinalarla şehir şehir dolaşıyorlar, alaka çekici şeyleri tespit etmeye çalışıyorlardı. Mesela Londra'da bir balkondan Kraliçe Victoria'nın cenaze merasimi. Sonra da Rusya'da Çar II. Nikolas'ın tahta çıkması filme çekildi. Hiç şüphe yok ki bunlar sinema tarihinde efendim ilk aktualite filmleridir. Sadece bunlar değil, horoz dövüşleri, balık avları, İspanya'daki boğa güreşleri, Almanya'daki askerlerin geçit resimleri gibi alakayla seyredilebilecek mevzular da filme çekiliyordu. Bu arada filmler uzamıştı, 80 metreye çıkmıştı. Bir taraftan da filmin üzeri teker teker elle boyanarak renkli film yapılmaya çalışılıyordu. Ama tabii netice çok acemici olduğu için pek beğenilmiyordu. Öte yandan değerli dinleyiciler, Charles Pate adında bir başkası da konuşan makine adını verdiği fonografıyla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyor, her gittiği yerden cebi biraz daha şişkin dönüyordu. Böylece sinemanın karşılaştığı İlk esaslı rakip fonograf, yani pick-up'ın, şimdiki tabirle teybin, CD çaların atası olmuştur. Ama ne olursa olsun değerli dinleyiciler, Lumière kardeşler buluşlarının kendilerini meşhur edeceğini anlamışlardı. O sıralarda Amerika her bakımdan cazip bir pazardı. Yeniliklere büyük değer veriyordu Amerikan halkı. Onlara bu buluşu gösterip dünyanın parasını kazanmak işten bile değildi. Lumière kardeşler bu iş için yakın adamlarından Meskiş'i elinde bir makine ve 6 filmle Le Havre limanından uğurladıkları zaman zaferlerinden emin idiler. Hiçbir muvaffakiyetsizliği akıllarına getirmiyorlardı. Hakikaten de Meskiş'in şansı başlangıçta yaver gitti. New York'un meşhur Madison Square yakınında bir salon kiralandı. İlk film oynatıldığı zaman 1896 yılının 18 Haziran'ıydı. Havanın sıcak olmasına rağmen herkes salonu tıklım tıklım doldurmuştu. Ve heyecanla herkes bu alaka çekici seyrin bir an evvel başlamasını istiyordu. Meskiş önce elektrik düğmesini çevirerek salonu karanlığa boğdu. Sonra da makinesini işletti. Halk hakikaten çok şaşırmış ve çok beğenmişti. O kadar ki 6 filmin de gösterilmesinden sonra makinenin yanında duran meskişi uzun uzun alkışladıktan başka omuzlarını alarak salonun içinde dolaştırdılar. O sırada salonda bulunan orkestra da Fransız Milli Marşı Marseillaise'i çalıyordu. Bu birkaç hafta böyle devam etti. Birçok şehirden haberler geliyordu. Bu yeni seyrin kendi şehirlerinde de gösterilmesi isteniyordu. Fakat çok geçmeden Lumière'in buluşuna karşı gösterilen alaka birden kesiliverdi. Bunun da sebebi meşhur kaşif Edison'un sinemaya karşı açıkça harp ilan etmiş olmasıydı. Elektrik ampulünden fonografa kadar birçok buluşun sahibi olan bu meşhur bilgin o sıralarda kinetoskop adını verdiği bir makine bulmuştu. Bu makine aslında kenarında bir delik bulunan kocaman bir sandıktan başka bir şey değildi. Bu delikten bakıldığı zaman içeride 2 santimetreye 3 santimetre ebadında küçücük resimlerin peş peşe gittiği görülüyordu. Bu da seyreden de resimlerin hareket ettiği intibağını uyandırıyordu. 1894 yılının Nisan'ında New York'ta 13. caddedeki bir salonda bulunan bu makine az da olsa halkın alakasını çekmişti. Tarihten de anlaşılacağı gibi Edison'un bu buluşu Lumière kardeşlerin buluşundan daha önceydi, az bir zaman önceydi. Ama ne var ki Edison'un kinetoskobuna sinema demek çok yersizdi. Kinetoskobun bulunduğu salonda kuyrukta bekleyen halkın sıkılmaması için renkli karamelalar, limonatalar, pastalar dağıtılıyordu. Ayrıca bir taraftan da fonograf çalınıyordu çünkü bir kişi bakabiliyor aynı anda bu kinetoskoba. Gösterilen filmlerin en çok beğenilenleri hırsızı kovalayan polis, elma ağacına tırmanan genç kız, kibritle ninesinin okuduğu gazeteyi yakan muzip çocuktu. Fakat ne var ki Edison'un kinetoskobundaki hareket eden resimler bir kutu içine hapsolunmuş gibiydi ve dediğim gibi sadece tek bir kişi tarafından seyredilebiliyordu. Kaldı ki değerli dinleyiciler, o yıllarda pek az New Yorklu karanlık bir salonda kalabalık arasında kalabilecek kadar cesurdu. Edison uzun uğraşmalardan sonra Amerika'da bir çeşit sinema inhisarı kurmaya muvaffak oldu. Amerika Amerikalılarındır diyordu ve Lumière kardeşlerin buluşunun gösterilmesine ve Amerika'da bu çeşit makinelerin imal edilmesine mani oluyordu. Bunun neticesi olarak da Lumière kardeşlerin gerek film çekmesi gerekse oynatması için Amerika'ya göndermiş bulunduğu operatörler birer ikişer yeni dünyayı terk etmek zorunda kaldılar. Değerli dinleyiciler, Lumière kardeşlerin buluşunu görüp de bu buluşu kendilerine satmalarını isteyen Melie, istediğini elde edemeyince haftalarca gözüne uyku girmemişti. Daha o günden itibaren büyük bir azimle Lumière kardeşlerin makinasının benzerini yapmaya girişmiş bulunuyordu. Önce makineyi yaptı, sonra da bir objektif bularak makinenin önüne yerleştirdi. Filmleri Londra'dan satın alması icap ediyordu. Fakat İngilizler perakende film satışına yanaşmıyorlardı. Tamamı 45 bin franga büyük bir sandık dolusu film verebileceklerini söylüyorlardı. Melie buna da razı oldu, parayı ödedi, filmleri getirdi. Fakat sandığı açtığı zaman adeta beyninden vurulmuşa döndü. Filmin kenarında makaralara takılacak delikler yoktu. Genç adam bu talihsizlik karşısında da yılmadı ve kendi yaptığı küçük bir zımba makinasıyla yüzlerce metrelik filmi elle delmek mecburiyetinde kaldı. Düşünün ki zımba bir keresinde ancak iki delik açabiliyordu. Ve bu iş haftalarca sürdü. Öte yandan daha başka müşkilatlar da baş göstermeye başlamıştı. Filmin tamamını banyo edebileceği bir kabı yoktu. O da filmleri kısa parçalar halinde kesip banyo etti, sonra birbirine ekledi. Melie, müdürü bulunduğu Robert Houdin tiyatrosundaki sihirbazlık numaralarını filme çekmekle işe başladı. Alaka çekici ne bulursa onun filmini çekiyordu. Bunun için de hava güneşliymiş, kapalı yerde bulunuyormuş, hiç bakmıyordu. Bu arada vakit buldukça konusu olan filmler üzerine de çalışıyordu. En çok muvaffakiyet kazandığı filmi de 70 metre uzunluğundaki Hilekar Kiracı oldu. Bu 70 metrelik film 2 dakikadan biraz daha fazla sürüyordu. Kendisi sihirbazların yanında yetiştiği için filmlerinde de hokkabaz hilelerine benzer hilelere bol bol yer veriyordu. Boş bir masa seyrederken bir de bakıyordunuz masanın üzeri tabaklarla donatılıyor. Az sonra tabakların içi kendiliğinden yemeklerle dolu veriyor. Veya parçalanıp da yere düşen bir heykelin parçaları az sonra kendi kendine birleşiveriyor. Ve heykel eskisi gibi bir bütün olarak yeniden yükseliveriyordu. Böylece film hilelerini ilk tatbik eden de Melie oldu değerli dinleyiciler. Melie çok geçmeden evinin bahçesinde bugünkü manasıyla küçük çapta bir stüdyo meydana getirdi. Bu 15 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde hangar biçiminde bir yapıydı. Burada çalışıyor, dekorlar yapıyor ve otobüsün arkasından ilkbaharın muziplikleri, reviden dönüş gibi kısa kısa filmler çeviriyordu. Bu sıralarda hiçbir tiyatro artisti bu filmlerde oynamaya tenezzül etmediği için zavallı Melie çoğu zaman ya karısı ya da orada bulunan marangoz ve elektrikçileri oynatmak zorunda kalıyordu. Çok sıkışırsa kendisi oynuyordu. Böylece hem prodüktörlüğünü hem rejisörlüğünü yaptığı filmlerinde aynı zamanda başrolü de kendisi oynuyordu. Bu işin ilmini o kadar kısa zamanda almıştı ki haftada bir film çeviriyor, onu piyasaya çıkartmadan bir başkasına başlıyordu. Melie gerçekten işini bilen bir adamdı. Arada bir Dreyfus davası, Pele Yanardağ'ın intifağı ya da 7. Edward'ın taş giyme merasimi gibi tamamen dekora ve film hilesine dayanan filmler de çevirdiği oluyordu. Bir defasında İngiltere Kralı kendisini bu muvaffakiyetlerinden ötürü tebrik bile etmişti. Ama Melie filmdeki Hindistan İmparatoru'nun aslında bitişik meyhanenin bulaşıkçısı olduğunu söylemeye bir türlü cesaret edememişti. Başlangıçta parlak giden bu işler zamanla cazibesini kaybetmeye başladı değerli dinleyiciler. Lumière kardeşler gibi o da şansını Amerika'da denemek istedi. Fakat Edison taraftarlarının baskısıyla karşılaştı. Fransa'ya döndüğü zaman 5 parasızdı ve yeniden bu işlere atılabilecek enerjisini kaybetmişti. Çok geçmeden Parisliler kendilerine birbirinden güzel filmler seyretmek imkanını veren bu müteşebbis adamı unutuverdiler. Eşyaları, evi, stüdyosu satıldı. Filmler şunun bunun elinde kaldı. 1939 yılından az önce Paris'in Montparnasse garından geçenler bir kenarda çikolata, bonbon, kartpostal, balon ve fırıldak gibi şeyler satan sevimli bir ihtiyarın farkına bile varmıyorlardı. Günlük ekmek parasını çıkarmak için hayat mücadelesi yapan bu zavallı ihtiyar acıdır ama Melie'den başkası değildi. Değerli dinleyiciler, bundan 2,5 asır kadar önce Sultan 3. Ahmet'in annesi Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan için Üsküdar'da bir yeni valide camii yapılmıştı. Bu yeni valide camii ile klasik Türk mimarisi son büyük eserini vermiş oluyordu. Cami olsun, saray olsun. Bu tarihten sonra yapılan inşaatlarda artık Avrupa mimarisinin de tesirleri bariz olarak görülmeye başladı. Türk mimari sanatının ana prensipleriyle Avrupa mimarisinin hususiyetleri mezedilerek ortaya yeni bir mimari stil ortaya çıktı. Tabii modadan ve moda cereyanlarından mütesir olmamak kolay bir şey değil. İşte İstanbul'un en güzel mabetlerinden ve abidelerinden birisi olan Nur-u Osmaniye Camii 18. asrın ortalarından itibaren artık iyice kendini göstermeye başlayan Türk-Avrupa mimari üslubunun bariz hususiyetlerini taşıyan bir mabettir. O devirde Avrupa'da hakim olan barok üslubu vardı. Bu üslup Türk mimari üslubuyla kaynaştırıldı ve ortaya yeni bir mimari zevk ortaya çıktı. İşte bu mimari zevki gözler önüne seren ilk büyük eser Nur-u Osmaniye Camii'dir. Burada bunun yerinde Nur-u Osmaniye Camii'nin yerinde ki kapalı çarşının bir kapısının hemen çıkar çıkmaz bir abide gibi yükselir Nur-u Osmaniye Camii. Bunun yerinde eskiden bir mescit vardı. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi var meşhur. Onun zevcesi Fatma Hatun'u yaptırdığı bir mescit vardı. Küçük bir mescit. Burada bir cami yapılmasına Sultan 1. Mahmud Han karar verdi. Caminin inşaı 1748 yılında başladı. Bu mescit küçük, yanında kapalı çarşı var. Şehir inkişaf etmiş, nüfus artmış. Artık bu küçük mescit ihtiyaçlara cevap veremiyor. Onun için padişah buraya büyük bir cami yapılmasına karar veriyor. Ne var ki Sultan 1. Mahmud'un ömrü caminin açılışını görmeye yetmiyor. Padişah daha cami tamamlanmadan vefat ediyor. Bu camiyi tamamlatmak Sultan 1. Mahmud Han'ın yerine geçen kardeşi Sultan 3. Osman'a nasip oluyor. Ve camiye ilk banisinin değil tamamlatanın yani Sultan Osman'ın adı verilerek Nur-u Osmaniye Camii deniyor. Evet, Sultan 1. Mahmud başlattı camiyi ama camiyi en çok emeği veren, en çok masraf eden Sultan 3. Osman oldu. Ve cami onun ismiyle anılmaktadır. Nur-u Osmaniye. Caminin ilk ismi Nur-u Osmani idi. Yani Osman'a ait bir nur. Yani Sultan 3. Osman'dan neşet eden bir nur ki bu 3. Halife Peygamberimizin damadı olan Hazreti Osman'ın ismiyle de bir hatırlatma var. Osman-ı Zinnureyn, Nur, Osman, Nuri bir arada kullanılan isimlerdir İslam kültüründe. Günümüzde Nur-u Osmaniye Camii diye biliniyor fakat esası Nur-u Osmani'dir. İşte Nur-u Osmaniye Camii bu isimden geliyor, Nur-u Osmani'den geliyor. Burada caminin avlusunda bir türbe var. Bu türbede ne Sultan 1. Mahmud yatıyor ne Sultan 3. Osman yatıyor. Normalde padişahlar yaptırdıkları Selahattin camilerinin avlusunda metfundurlar. Ama ne Sultan Osman ne Sultan Mahmud bu caminin avlusunda yatar. Sadece Sultan 3. Osman'ın annesi Şeyh Suvar Valide Sultan'ın türbesi bu caminin avlusundadır. Hadikatül Cevami adında İstanbul camilerini anlatan bir ansiklopedik eser var. Bu kitapta Nur-u Osmaniye Camii'nden başka medrese ve imaret içinde ayrı ayrı tarihler düşürüldüğünü kaydediyor. Cami için Mehmet Rasim Efendi şu tarihi düşürmüş. Hümayun ola bu camiyi Sultan Osman'ın bu tarihi düşürmüş. Caminin medresesinin tarihini de Hakim Efendi düşürmüş. Düştü bir tarih hakimden dua medhali ilm ola babu medrese. 1169'dur malum. Camiin imareti içinde yine Hakim Efendi bir tarih düşürmüş. Yazılsın kilki hakimden bu tarih, ola ala imaret babı erzak. Yine 1169 aynı yılı verir hepsi de. Fakat her biri için ayrı birer tarih düşürülmüş. Yani cami içinde, medrese içinde, imaret içinde. Tabi eskiden bir cami yapılınca camiyle iktifa edilmiyordu. Yanında bir medrese mutlaka oluyordu. Yani okul. İmaret mutlaka oluyordu. Yani fakirlere yemek verilen yer. Ve hamam mutlaka bulunuyordu istifade edilmesi için. Caminin duvarını iç tarafta çepeçevre bir ayet-i kerime kuşatıyor değerli dinleyiciler. nefis bir hatta ve kabartma olarak yazılmış bu ayet-i kerime ki Nur Osmaniye'nin en büyük hususiyetlerinden birisidir. Orta kapının dışındaki ayet-i kerime meşhur hattat Rasim Efendi'nin hattıdır. İki kara tarafın kapılarının içindeki ayet-i kerimeleri ise hattat Fahrettin Yahya Efendi yazmıştır. Caminin dışındaki ayet-i kerimeleri Yedi Kulelizade Seyyid Abdülelm Efendi yazmıştır. Camide celi hatlar var. Onları da Bursalı Müzehip Ali Aile Katipzade Mehmet Efendi yazmıştır. Osmaniye Camii, ikişer şerefeli, iki minaresi olan bir Selahattin Camii. Selahattin, malum Osmanlı Hanedanı mensuplarının padişah olsun, valide sultan olsun, sultan olsun, şehzade olsun veya haseki olsun fark etmez. Osmanlı Hanedanı mensuplarının yaptırdığı camilere verilen isimdir. Selahattin Sultanlar demektir. Bu cami de Selahattin Camii. Caminin ilk dikkati çeken hususiyeti, yarım daire biçimindeki yüksek duvarlarla çevrili avlusudur değerli dinleyiciler. Avlunun biri kuzeyde, diğeri doğu ve batıda olmak üzere üç kapısı var. Her üç kapıda mermer işçiliğinin göz alıcı numuneleriyle süslü. Avluyu meydana getiren duvarların iç tarafı baştan başa revaklarla çevrelenmiş. Revaklar heybetli yüksek sütunlara oturtulmuş. Avlu duvarında altlı üstlü iki sıra pencere var. Caminin kuzeye bakan asıl kapısından başka, doğu ve batı duvarlarının kuzey tarafında da birer kapısı var. Bugün merdivenlerle çıkılan batı tarafındaki kapı asıl giriş olarak kullanılmaktadır. Caminin sıra sıra abdest muslukları da bu taraftadır. Ayrıca doğudaki duvarın mihrap tarafında da bir küçük kapı daha var. Cami kare biçiminde bir sahada tesis edilmiş. Kubbe bu kareyi çevreleyen duvarların üst kısmını meydana getiren dört büyük kemere oturtulmuş. Kubbenin çapı 25 metredir. Nur Osmaniye Camii'nin hususiyetlerinden biri de mihrabının güney duvarından dışarıya doğru taşkın bir şekilde yapılmış olmasıdır. Caminin minberi de mermerden yapılmıştır. Değerli dinleyiciler, Nur Osmaniye Camii'nin en büyük hususiyetlerinden birisi de Kasr-ı Humayun ve Hünkar Mahvelindedir. Nur Osmaniye Caddesi'ne bakan cümle kapısından girince sağda bir rampa dikkati çeker. Hünkar Mahveline girişi temin eder bu rampa. Büyük iki kanatlı kapısı bugün devamlı olarak kapalı duruyor. Padişahların malum camiye geldikleri zaman atla Hünkar Mahveline kadar geldikleri bir rampadır bu. Rampanın önü de yüksek demir parmaklıklı bir duvarla kapatıldığı için bu kısım ilk bakışta bir bina hüviyetinde görülüyor. Rampanın bitişinden sonra camiye doğru bir geçit uzanıyor. Başlı başına bir bina hususiyetindedir bu geçit, bir köprü durumundadır ve sütunların üzerine oturtulmuştur. Caminin yanında bir kasr-ı humayun var, güneydoğusunda da müstakil bir kütüphane binası var. Bugün de kütüphane olarak kullanılıyor bu bina. Eskiden yalnız yazma eserlerin, mahtutatın bulunduğu bir kütüphane vardı. Bugünkü Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde ise eski eserlerin yanında yeni eserler de yer almaktadır. Caminin müştemilatı arasında bir muvakkit odası, yani namaz vakitlerini tespit eden edilen bir yer. Ayrıca medrese, sebil ve imaret de biraz evvel söylediğimiz gibi bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, Nuri Osmaniye Camii, bugün cemaat en çok olan camilerimiz arasında en öndeki sıraları işgal eder. Hele cuma namazlarında camide yer bulmak imkansız gibidir. Çünkü İstanbul'un iş yerlerini göbeğinde ve kapalı çarşının yanı başında olması cemaatinin çok olmasını temin etmektedir. Bilhassa kapalı çarşının yolu üzerinde olması alışverişe çıkan İstanbulluları da namaz vakitlerinde camiye çeker. İstanbul'un merkezinde dolaşıp da bu camide namaz kılmayan yok gibidir. Yalnız yerlileri değil, Nur Osmaniye Camii yabancı turistlerin de en çok gördükleri camiler arasındadır. Tabii bu caminin kendi şöhretinden ziyade kapalı çarşının yanında bulunmasından ileri geliyor. Gerçekten caminin güney ve kuzeyindeki iki büyük cümle kapısı adeta kapalı çarşının girişi gibidir. Çarşıya girenler veya çıkanlar mutlaka bu kapılardan, dolayısıyla caminin avlusundan geçerler. Ve merak edip camiyi de gezerler. Yaz aylarında alışverişe çıkıp da sıcaktan bunalan şehirliler, yorgun turistler cami avlusundaki yüksek ağaçların gölgesinde dinlenirler, serinlenirler. Avludan hiç eksik olmayan güvercinler, hatıra eşya satıcıları, biraz da dilenciler camiye mahalli rengini veren unsurlar arasındadır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yeni mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.